Ayrım 49, sayfa 341. 1973 yılı özellikle siyasi açıdan çok hareketli bir yıldı. Bülent Ecevit beyaz güvercinleriyle meydanları tıka basa dolduruyor, milliyetçi cephe hükümetine korkulu anlar yaşatıyordu. Türk halkı özellikle de gençler Karaoğlan'ı ve güvercinlerini pek sevmişti. Her gün destekleyenlerin sayısı biraz daha artıyor, yeni yeni hayatımıza giren genç pop şarkıcılar onun için meydanlarda şarkılar okuyup propagandalar yapıyorlardı. Şerif Yüzbaşıoğlu ve çok kıymetli müzisyenlerinden kurulu ünlü orkestranın solisti Şenay ilk defa siyasi mitinglerde şarkılar söyleyerek Karaoğlan ve partisine destek vermeye başlamıştı. Ecevit için hayat bayram olsa sev kardeşim şarkıları her meydanda her sokakta duyulmaya başlamıştı. 1973 yılı Ekim ayında seçimlerden birinci parti olarak çıkmış olan CHP ve Ecevit ne yazık ki mecliste hükümet kuracak çoğunluğu elde edememişti. Gündemden hiç düşmeyen Kıbrıs meselesi ise her gün daha büyük bir problem olarak devam ediyordu. Dünyanın birçok bölgesinde hatta Avrupa ülkelerinde ve dolayısıyla Türkiye'deki ekonomide zorluklar başlamıştı. Hülya Amfi'den hızlıca çıktı. Arabaya yetişmesi gerekiyordu. Yani eski Baki abisi 2,5 senedir de hocası olan Profesör Baki'nin arabasına yetişmeye çalışan Hülya artık daha olgun, daha sakin ve daha çok hüzünlü genç kızdı. Arabaya yaklaşınca hocam özür dilerim sizi beklettim. Biliyorsunuz nöroloji hocamız hep dersi uzatır dedi. Baki hoca hafiften gülümseyerek sorun değil Hülya 4-5 dakika beklemekle bir şey kaybetmeyiz diye yanıt verdi. Hemen hemen bir ile yakındır hiç yüzü gülmeyen ama Baki Bey'in yanından da ayrılmayan Yeşim hoca Baki hocaya bakarak sizin olmayabilir ama benim acelem vardı. Anneannem hasta merak içindeyim dedi. Geçmiş olsun çok üzüldüm. Ciddi bir şey mi diye sordu Baki. O yaşta her hastalık ciddi sayılır. Evet haklısın. Şu var ki bütün gün yalnız kalmış bir hastanın 10 dakika daha yalnız kalması pek de sorun değildir. Bence artık Dilşat Hanım'ın yanına aklı başında bir bakıcı bulmalı. Hülya Bey konuşmalara hiç cevap vermiyordu. Şüphesiz üzülüyor, dert ediniyor, uykuları kaçıyordu. Ancak Baki Bey açıkça olmasa da bir şekilde bu sorunları Hülya'nın lehine çeviriyordu. Üçü de sessizdi. 1972 yılında İstanbulluların hayatına giren Boğaziçi Köprüsü'ne girmişlerdi. Bu köprü için Demirel'e ne kadar karşı çıkılmıştı. Kabul etmek gerekir ki çok büyük bir ihtiyaçmış dedi Baki. Doçent Yeşim ona olan kızgınlığını hala yenememişti ki hocanın konuşmasını hiç duymamış gibi birdenbire Baki hoca ben bir araba satın almak istiyorum ne dersiniz? Çok güzel bir şey araba kullanmanın da ayrı bir zevki var size yardımcı olurum. O andan itibaren Doçent Yeşim'in suratı büsbüstün asılmıştı. Eve kadar tek kelam etmedi. Arabadan indi ve Baki hocanın da yüzüne bakmadan iyi akşamlar diyerek apartmanın sahanlığına girdi. Hülya bugün çok mutluydu. Fatma Hanım tıpkı 4-5 sene evvelki haline dönmüş gibiydi. Yine ne kızların sorunları ne de kocasının istekleri öncelikteydi. Kendi kendine yarattığı birçok problemi vardı ve onlarla uğraşıyordu. Ortanca kız İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmişti. Küçük kız bu yıl Kadıköy Kız Koleji'nin son sınıftaydı. Başarılı ve aklı başındaydılar. Niyazi hocayı da eve bağlayan sadece bu üç genç kızdı. Dökme suyu ile değirmen dönmüyordu. Bu değirmeni de ancak ve zorla birkaç yıl döndürmüştü. Kaç gündür Jülide'nin kilitli olan daire kapısı açılmıştı. Hem de hiç mi hiç akla gelmeyen insanlar tarafından kullanılması için açılmıştı. Kenan Bey'in kızı Nihal İstanbul'a çağrıldıktan 7-8 ay sonra gelebilmişti. Lise son sınıftaydı ve bu nazik dönemde okul ve muhit değiştirmek sakıncalı olabilirdi. Güzel bir kızdı. Mavi gözlü, uzun boylu, ince yapılı, akıllı ve modern bir genç kızdı. Annesi Muhsine Hanım da herkesi şaşırtmıştı. O da çağdaş ve oldukça güzel bir Karadeniz kadınıydı. Gayet düzgün konuşuyor, kibar hareket ediyordu. Şüphesiz bir Jülide Hanım değildi. Kolay kolay herkes Jülide Hanım olamazdı ki. Ancak hiç de kabullenemeyecek bir komşu veya bir birey de değildi. Nihal bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmeyi düşünüyordu. Annesi Muhsine Hanım ise kızına mani olmayacağını söylüyordu ancak giyim ve moda üzerine bir tahsil yapmasını öneriyordu. Hatta gerekirse bir müddet için Avrupa'nın moda öncülüğünü yapan bir şehre gönderebileceğini de ekliyordu. 15 günden beri Adeli ile moda evine gidip gelmeye başlayan Nihal kendini çabuk kabul ettirecekti.
geleceğe benziyordu. Becerikli, çalışkan ve güzel bir genç kızdı. Adele'nin Nihal'e karşı asla menfi bir düşüncesi yoktu. Fakat onun karşısında Jülide Hanım'ın yerinde gördükçe içinde bir sızı duyuyordu ve müthiş bir yeise kapılıyordu. Jülide Hanım'ı çok beğenmiş, sevmiş ve hüzünlü gözleri için onun namına acı duymuştu. Gerçekten de acı duyulacak bir hayatı ve bir felaket sayılacak sonu olmuştu. Adele, Nihal'i sevecekti. Genç kızı sevmemesi için hiçbir sebebi yoktu. Aslında o da kaderin oyununa gelmiş ve en çok ihtiyacı olduğu çocukluğunu, gençliğini babasız yaşamıştı. Şu anki durumu da pek imrenilecek bir durum değildi. Şu anda da cinayet işleyen bir babanın kızıydı. Kimse nedenini araştırmıyordu. O suçlu sayılan insanların geçmişlerinde ne kadar saygıdeğer insanlar olduğunu bilmiyorlardı. Aslında bir insanın değerini beğenmesi daima zordur ama yargılayıp hatalı ve yanlış bulması da bir o kadar kolaydır. Adele, otokontrolü olan genç bir hanımdı. Gerekenin en iyisini yapacağından kimsenin şüphesi yoktu.
Şimdiden ona bildiği her şeyi öğretmeye, bir abla gibi davranmaya başlamıştı. Jülide Hanım hayattayken 1974 baharı için bir defile hazırlığı içindeydi. Jülide'nin ölümü bunu aksatmamalıydı. Adele, moda evinin birkaç yöneticisini ve atölye şeflerini toplantıya çağırdı. Konuyu açtı ve başarılıp başarılamayacağını sordu. Hepsi de kendini ispatlamak istiyordu. Olumlu cevaplar verilince hemen hazırlama kararı aldılar. Zehra'nın içi içini yiyordu. Dilşat Hanım'ın anlattıkları doğruluğunu sorguluyordu. Baki yine o sabit fikrine mi takılmıştı? Bunu nasıl öğrenebileceğini düşündü. Bu yüzden önce Fatma Hanım'lara kahveye gitti. Konuya doğrudan giremediği için Hülya Hanım ve Fatma Hanım'ın ağzından belli etmeden bir şeyler almaya çalıştı ama ne yazık ki hiçbir şey anlayamadı. Hülya'ya "Hocanınla aran nasıl?" diye sormuştu. Hülya hiç tereddütsüz "Çok iyi. O çok iyi bir hoca. Ben de iyi olmaya çalışan bir talebeyim." diye yanıt verdi. Zehra Hanım başka konulara geçti. Kahvesini yudumlarken gene içindeki soruya cevap aramaya başladı. "Hülya, Yeşim hocayla aranız nasıl?" Hülya yüzünde "Bu soru da neydi?" gibisinden bir ifadeyle "İyi, onunla da hemen hemen aynıyız. Ama bugünlerde artık Baki hocamın arabasına binmiyor. Galiba araba almış. 10 gün kadar izin de almış, araba kullanmaya öğreniyormuş. Aa, bunları nereden duydu?" "Ben hocama Yeşim hocanın neden gelmediğini sorunca söyledim." Hülya o anı hatırladı. O konuşmadan sonra neredeyse sevinçten zıplayacak hale gelmişti. Kaç gündür ön koltuğa oturup eskisi gibi hocasıyla sohbet ettiğinden ve bundan çok büyük mutluluk duyduğundan bahsetmedi. Etmesi de gerekmezdi. Zaten Zehra teyzenin öğrenmek istediği sadece Yeşim Hanım ile Baki hocanın durumuna olmalıydı. Zehra eve döndüğünde Mesut Ağa'yı evde buldu. "Hayrola hayatım, neden evdesin?" "Sıkılıyorum Zehra. Bugün Kenan Bey'in davası başladı. Çok şahit var ve birbirini tutmayan ifadeler veriyorlar. Kenan Bey'in tek isteği bu olayın yani karısının bu durumda olduğunun duyulmamasıydı. Ancak bu nasıl mümkün olacak bilemiyorum. Çok zorlanacağım. Neyse bana bir kahve yapar mısın?" 1974 yılı Şubat ayı hem çok soğuk hem de çok hareketliydi. Meclis hükümet kurmakta çok zorlanıyordu. Hükümeti dar bir boğazdaydı. Öğrenci hareketleri içten içe de olsa devam ediyordu ve Kıbrıs'ın durumu her geçen gün daha zor ve çözümsüz bir hal alıyordu. Türkler resmen katlediliyorlardı. Son olarak Kıbrıs'ta görev yapan Doktor Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğu ile Makarios yönetimindeki Rumlar tarafından katledilmiş olarak bir küvetin içinde kanlar içinde bulunmuşlardı. Elazığ başta olmak üzere tüm Türkiye bu olaya günlerce gözyaşı dökmüştü. Neyse ki uzun süredir başarılamayan hükümet kurma işi Milli Selamet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlaşması ile kurulmuştu. Bu koalisyondan hiç kimse özellikle de Cumhuriyet Halk Partililer memnun değildi. Birbiriyle taban tabana zıt görüşü ve yönetimi olan bu iki partinin hükümetinden pek de bir şeyler beklenmiyordu. Adele yanında Nihal ile şirketin arabasından yorgun ve mutsuz bir ifadeyle indi. "Nihal şimdi ne yapacağız Adele abla?" diye sorunca Adele dudağını kıvırdı. "Bilmiyorum, düşüneceğiz." dedi. Adele odasında biraz oturdu. Bir çay içti ve sonra aklına yeni bir fikir gelmiş gibi hemen sekreterini çağırdı. "Rengin Hanım, bana organizasyon sorumlusunu, atölye şefini ve daha evvelki defillerde çalışan kişileri çağır lütfen." Kısa zamanda çağrılan kişiler toplantı masasının çevresine yerleşmişlerdi. Adele masanın başında oturuyordu. Sağ tarafında da Nihal vardı.
Bugün Nihal Hanım'la beraber daha evvel bizimle çalışmış manken ajanslarını dolaştık. 24 Mayıs 1974 akşamında bizim podyuma çıkmaları için davet ettik. Ne yazık ki hepsinin daha evvel verilmiş sözleri veya planlanmış seyahatleri vardı. Ajans sahipleri söz birliği etmiş gibiydiler. Uğraştık ama ikna edemedik. Bu defile için çok çalıştık, çok masraf ettik. Kıyafetler hazır. Bana verebileceğiniz bir fikriniz var mı? Nasıl bir çözüm üretebiliriz Eda Deli? Masadakiler birbirlerine bakarak uzun uzun düşündüler. Nihal, Adelya Hanım, biz de yeni mankenler buluruz. Mesela siz mankenden ne isteğiniz var ki? Dedikten sonra Adelya gülmeye başladı. Ben mi? İki çocuklu bir kadınım. Oğlum neredeyse benim boyumda. Manken olmak için çocuksuz olmak diye bir kural yok ki. Fiziğiniz hala gıpta edilecek kadar güzel dedi. Nihal bulduğu fikri savunarak böylece masadan sesler yükseldi. Evet Nihal Hanım haklı ve şüphesiz Nihal Hanım da podyuma çıkacak kadar zarif ve güzel. Hani bizim üst katımızda oturan tıp okuyan bir genç kız var ya, o da bu iş için fevkalade uygun. Belki bir iki arkadaşı da vardır. Defile İzmir'de de olsa ben ne mankenler bulurdum dedi Nihal. Adelya, bayanlar sokaktan geçini podyuma çıkarıp manken diye yürütemeyiz. Bu işin de püf noktaları var. Eğitim ve provalar lazım deyince atölye şefi atıldım. Benim uzun yıllardır tanıdığım, şimdi mankenliği bırakmış yakın bir komşum var. Bize yardımcı olabilir. Bu sayede herkes çevresinde mankenlik yapacak fizik ve yetenekte birini arama sözü verdiler. Atölye şefi de kendilerini çalıştıracak hanım ile konuşmaya karar verdi. Hülya bu teklife bayılmıştı. Şüphesiz annesinden hemen itiraz gelmişti. Niyazi Bey bir kere mahsus çıkabileceğini çalışmalarından dolayı derslerini de aksatmayacağına dair söz vermesi gerektiğini bildirdi. Gece yatağına uzanan Hülya, hocası Baki Bey'i düşünüyordu. Acaba o böyle bir işe ne diyecekti? Bir şekilde bildirmesi, fikrini alması gerekirdi. Ne de olsa hamisi, hocası ve uzaktan akrabasıydı. Ertesi günü akşam dersten biraz erken çıkan Hülya, bir yıldır iyice dost olduğu Sumru ile otoparka doğru ilerlerken birden aklına geldi. Sumru mankenlik yapmak ister misin? O nereden çıktı? Bayılırım. Tamam o zaman. 24 Mayıs'ta podyuma çıkıyorsun. Ancak birkaç gün çalışma yapmamız gerekecek. Memnuniyetle. Baki Bey yanlarına yaklaşmıştı. Ne yazık ki yalnız değildi. Bu sefer de yanında uzun boylu, buğdaydan biraz daha koyu tenli, siyah kıvırcık saçlı, güzel ve zarif bir genç kız vardı. Gayet samimi konuşuyorlardı ve hayatlarından memnun görünüyorlardı. İyice yaklaşınca Baki Hoca, genç ve güzel kızlar, sizi Columbia Üniversitesi'nde öğrencim olan Dora Santini ile tanıştırayım. Şimdi de burada asistanım olarak çalışacak dedi. Sumru güldü ve hoş geldiniz. Hem üniversitemize hem ülkemize diyerek elini uzattı. Doris galiba melezi ve gerçekten güzeldi. Ben oldum memnun dedi. O arada Hülya da zoraki bir hoş geldiniz demişti. Baki Hoca gülmeye başladı. Doris Türkçeyi çok az biliyor. Şüphesiz öğrenecek ve sizlerle iyi anlaşacağından eminim. Doğal olarak Doris ön koltuğa, Hülya da somurtarak arta koltuğa geçmişti. Hülya üzgün ve kızgındı. Birdenbire pek de pratiği olmayan İngilizcesiyle Doris'e "Miss Doris, do you want to walk on the podium?" Doris anlamıştı gülerek. "Yes, can I do?" diye yanıt verdi. Tabii ki yapabilirsiniz. Baki Hoca şaşırmıştı. Bu da nereden çıktı Hülya? Hülya olanları anlattı ve devam etti. Hocam beni de istiyorlar. Çıkmamda bir mahsur var mı sizce? Hayır, bir kareye mahsus çıkabilirsin. Bir şartım daha var. En önden bütün ailemin oturabileceği kadar koltuk istiyorum. İki manken birden benden gittiğine göre bu hakkım dedi. Hülya biraz daha somurttu. Keyifsiz keyifsiz o kolay hocam dedim. Boğaz Köprüsü'nü geçtikleri sürece Doris beğenisini göstermek için acayip sesler çıkarmaya devam etti. Aa, wow, oh my god gibi İstanbul'u çok beğendiğini anlatmaya çalışıyordu. Doris de dostlar apartmanına gelmişti. Hülya şaşkın şaşkın öylece bakıyordu. Baki hocam, birkaç gün bende kalacak. İstanbul'u hiç bilmiyor. Sonra bir küçük yer bulacağız dedi. Yer bulmaya ne gerek var? Sizde kalsın işte. Baki Hoca çok şaşırmıştı. Hülya'nın yüzüne bakınca içinden kahkahalarla gülmek geldi. Hülya galiba beni kıskanıyor yeşimden sonra şimdi de bunu takacak galiba diye içinden geçirdi. 23 Mayıs günü Jülide Moda Evi'nin defilesi için son prova yapılacaktı. Neşe Hanım bütün gayretiyle bu acemi mankenlere bildiği her şeyi öğretmişti. 40 yıllık manken kıvraklığı ve zarafeti diye yürüyorlardı. Tek şikayeti acele kıyafet değiştirip ona uygun makyaj ve saç yapımı tamamlayabilmekti. Ama hazırdılar. Galiba İstanbul Sosyetesi'nin büyük çoğunluğu da orada olacak gibiydi. Hülya o gece sabaha kadar yarınki mankenlik serüvenini kusursuz yapıp yapamayacağını düşündü. Düşünceleri çok kere podyumda odaklanıyor ama hemen akabinde de hocasını bir şekilde o tablonun içine yerleştiriyordu. Kaç gün geçmişti mi Doris hala Baki Hoca'nın evinde kalıyordu. Baki Hoca defileye bile Doris'i görmek için geliyor olabilirdi. Ağlamak istiyordu. Sinirlendi. Sen ne biçim adamsın? Hoca mısın? Çapkınlık hoca mısın? Sen nesin diye adeta bağırdı. Sonra daha sessiz ve daha çaresiz bir sesle bütün kabahat benim. Peşimden çok koştu. Ben o uyuşturucu müptelasının arkasına takıldım. Beynimi ve gözümü devre dışı bıraktım. Çok naz aşık usandırır. Usandı işte. Usandı. Diye adeta bağırdı. Gerçekten salon doluydu. Kızlar podyuma mı çıkacaktı yoksa sosyeteye mi belli değildi. Zamanın ünlü oyuncuları, sinemanın sultanı diye anılan Türkan Şoray, sultanın tek rakibi olarak lanse edilen Hülya Koçyiğit, ünlü ses sanatçısı Nesrin Sipahi ve gözleri hemen üzerine çeken Gönül Yazar, kendilerine ayrılan yerde defileyi ilgiyle izliyorlardı. Adelya hem podyumda duruyor hem de tüm seyircilerin yüz ifadesini incelemeye çalışıyordu. Galiba defile beklenilenden de fazla beğenilmişti. Bu zaten alkışlardan belli oluyordu. Mankenler son kıyafetlerini sunuyorlardı. Hülya en son çıkacaktı. Üzerinde Jülide'nin çizdiği şahane bir gelinlik vardı. Bu gelinliği çizmiş ama podyuma çıkaramamıştı. Çok zengin bir görünüşü vardı. Oldukça dekolte olan gelinliğin içinde Hülya sanki gerçek değildi. Bir peri, bir melek ve bir hayal gibiydi. Ne yazık ki mutsuz bir melekti. Salondaki alkışları bile duymuyordu. Hocasına her baktığında onu bir başka mankeni incelerken görüyordu. Ama daha çok gözleri Doris'in üzerindeydi. Şu anda ve son sahnede yerinde bile yoktu. Belki kuliste Doris'in yanındaydı. Hem Hülya için en önemli sahneydi, tek başınaydı. Bütün gözler üzerindeydi. Salon alkıştan inliyordu ve zalim hocası Baki Bey yoktu. Hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyordu. Tam selam verecek ve yanına diğer mankenler gelecekti ki müzik durdu ve aniden çok moda olan Erol Evgin adlı genç bir pop şarkıcı ile özdeşleşen ünlü şarkısı çalmaya başladı. Salon ışıklarla pembe bir renk almıştı.
Seni düşündüm dün gece yine. Sonsuz bir umut doldu içime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omzuma. Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan, hani bir telaş duyar ya birden. İşte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağar ya birden, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, işte öyle bir şey.
Hülya o kadar şaşkındı ki gözleri büyümüş, şaşkın şaşkın ne yapması gerektiğini bilmeden çevresinde birbirlerini arıyordu. Kendisine bir şeyler söylenmesi ve bu durumdan kurtarması için. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Kim olduğuna bakamıyordu bile. Birden karşısında Baki Hoca belirdi ve Hülya'nın karşısında diz çöktü. Elinde bir demet orkide vardı. "Benimle evlenir misin?" diye bağırdı. Bütün salon ayağa kalkmıştı. Alkış sesleri salona sığmıyor gibiydi. Hülya hala şaşkın, hala kurtarılmayı bekliyordu. Bir an "Acaba uyudum mu, rüya mı görüyorum?" diye düşündü. Baki Hoca elini Hülya'nın çıplak omzuna koymuştu. Kuvvetlice sıktı. Hülya'nın canı yanmıştı ama bu can yanması galiba kendisine gelmesini de sanmamıştı. Birden canlanmış, yaşadığı anın farkına varmıştı. "Anlayamadım hocam." Baki güldü.
"Benimle evlenir misin?"
Salonda "Evet, evet" sesleriyle yeniden bir alkış koptu. Hülya Baki'nin elinden mikrofonu aldı.
"Evet, evet, evet!"
diye bağırdı. Baki Hoca Hülya'nın elinden tutup onu podyumdan çıkartırken salondakiler podyuma çıkan diğer mankenleri de alkışlamaya başlamışlardı. Ertesi gün çıkan gazetelerde bu defile ve bu evlenme teklifi her açıdan haber olmuştu. Türkiye defileyi ve bu evlenme teklifini çok sevmişti. O gün ve ondan sonraki günlerde de hiç unutulmadı.
Özellikle gençler her sabah gazetelerin magazin sayfalarına Profesör Baki ile Hülya'dan yeni bir haber, yani düğün gibi bir haber var mı diye bakar olmuşlardı. Baki Hoca ile Hülya gençleri fazla bekletmedi. 18 Haziran'da pek de görkemli olmayan bir düğünü öğrenmişlerdi. Düğün görkemli değildi çünkü Türkiye zor durumdaydı. Gece karartmaları başlamıştı. Çeşitli savaş senaryoları dolaşıyordu. Balayına gidemediler. Kıbrıs meselesinin bir çözüme kavuşmasını bekliyorlardı ki tüm dünya milletlerinin ve Amerika'nın da karşı çıkmasına rağmen Kıbrıs'a çıkarma yapılmıştı. Şüphesiz herkes gibi onlar da çok üzgündü. Yine de aşkları o kadar büyüktü ki savaşın dışında hiçbir şey onların aşklarına ne bir şey ekleyebilirdi ne de çıkarabilirdi. Ve Mehmetçiklere güveniyorlardı. Nasılsa savaş Türkiye lehine sonuçlanacaktı. Onlar belli bir süre için değil, bir ömür boyu balayı yaşayacaklardı. Kitabın sonu. 1 Haziran